Güçlü Mete ile Kripto Odası başlıyor.
Aralık çarşamba sabahından Kafa Radyo'dan Kripto Odası'ndan tüm Türkiye'ye, yurt dışında bizi dinleyen dinleyicilerimize günaydın. Hepinize sağlıklı ve güzel bir gün dileyerek her sabah olduğu gibi programımıza başlıyoruz. Bugün de Kripto Odası'nda sizlerle birlikte olacağız. Bugünün program akışı biraz daha farklı olacak. Biraz sonra anlatacağım. Sizler de mesajlarınızla, fikirlerinizle, görüşlerinizle programa katılabilirsiniz. Twitter üzerinden Güçlü Mete yazarak bana ulaşabilirsiniz. WhatsApp hattımızın numarası 0532 172 52 32. Sevgili dinleyiciler, hemen gündemdeki başlıklarla başlıyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye yeni bir şahlanış içine girmiştir diye bir açıklama yaptı. Bu arada bütün Türkiye dünden bu yana mecliste bütçe görüşmelerinde yaşanan olayları konuşuyor. Biraz sonra biz de bunların detaylarına yer vereceğiz. Sonrasında kimlerden ne gibi açıklamalar geldi, bu kavganın ardından neler yaşandı, bunları aktaracağız. Meral Akşener, hiçbir ahlaksız yumruk bizi hakkın ve hakikatin yolundan ayıramayacak diye bir açıklama yaptı. AK Partili Zafer Işık'a iki birleşime katılmama cezası verildi. Dediğim gibi detaylara biraz sonra yer vereceğiz. Altılı Masa'nın adayı kim olacak? Çokça konuşulan konulardan bir tanesi. Ve nerede vatandaş veya basın mensupları Ekrem İmamoğlu veya Mansur Yavaş'ı görse aday olacak mısınız diye soruyor. Mansur Yavaş, altılı masa ne derse ona uyacağız diye bir cevap verdi. Birazdan bakarız detaylarına. İstanbul'da bir tramvay kazası meydana gelmişti hatırlarsanız. Bu kazada Vatman'a tutuklama kararı çıktı. Vatman tutuklandı. Tüm bu haberlerle beraber çok önemli bir başlıktan daha bahsedeceğiz. Deprem başlığı. Profesör Doktor Naci Görür uyarmaya devam ediyor. Hiçbir kurumun depreme hazır olmadığını söylüyor ve artık isyan ediyorum diyor. Daha ne desin, daha ne yapsın, öyle değil mi? Asgari ücret toplantısı bugün gerçekleşecek. İlki bugün gerçekleşecek. Hemen ilkinden bir sonuç çıkar mı? Çıkmayabilir. Çıkmazsa da ikincisi önümüzdeki hafta gerçekleşecek. Gündemde olan rakamlar var. Kimler ne kadar rakamlardan bahsediyor? Bunlara da yer vereceğiz. Konya'da dün Türk Yıldızları filosunda yer alan F-5 tipi bir uçak düştü. Ve fırlatma koltuğuyla atlayan pilotun sağlık durumunun iyi olduğu bilgisi paylaşıldı. Geçmiş olsun. Uçağın düşmesi iyi bir haber değildi ama pilotun sağ bir şekilde kurtulması bizi en azından sevindirdi. Marketlerle ilgili yeni bir düzenleme var sevgili dinleyiciler. Zincir marketler için resmi gazetede yayımlandı. Ürün verileri bakanlığın sistemine aktarılacakmış bundan sonra. Satışa sunulan ürünlere ilişkin veriler Ticaret Bakanlığı'nın sisteminde yer alacak. Ne fayda sağlayacak derseniz, düşünce ne, amaç ne, ona da yer vereceğiz. Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu bir açıklama yaptı sevgili dinleyiciler. Dünyada 2022'nin başından bu yana rezervi artan tek Merkez Bankası'nın Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası olduğunu söyledi. 125 milyar dolar rezervimiz var dedi ve enflasyonla ilgili yıl sonunu çok daha iyi bir noktada kapatacağız diye bir açıklama yaptı. Bu arada bu gece yarısından itibaren benzine 2 lira 15 kuruş, motorine ise 1 lira 90 kuruş indirim gelmesi bekleniyor. Önemli bir indirim, büyük bir indirimden bahsediyoruz aslında. 2 lira 15 kuruş benzinde, 1 lira 90 kuruş motorinde bir indirim bekleniyor. Devam ediyoruz gündemdeki diğer başlıklarla. Doktorlardan yönetmelik tepkisi var. Özel hastaneler yönetmeliğiyle sistem dışına itileceğini belirten, muayenehanesi olan 7000 doktor adına açıklamalar gelmeye devam ediyor. Doktorların tepkisi var, bir geri adım bekliyorlar. Yeni Saadet Zinciri vakası bitmek bilmiyor. İddia o ki 300 milyon liralık bir vurgun yapıldı Samsun ve Konya'da. İki erkek kardeş. Aralarında akrabaları da var. Bir saadet zinciri kuruyorlar. Altı şüpheli hakkında gözaltı kararı var. Ama ikisinin yurt dışına kaçtığına dair iddialar var. Yine bir kısa yoldan parayı kazanma çabası, çalışması ve buna bu tuzağa düşenler. Hulusi Akar'dan Milli Savunma Bakanı'ndan açıklama var. İsveç ve Finlandiya'nın somut adımlar atmasını bekliyoruz diyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise yine benzer bir açıklama yaparak Finlandiya ve İsveç'le ilgili NATO üyeliklerini halkımızın ikna olması gerekiyor diye bir açıklama yapıyor sevgili dinleyiciler. Dün 50 ilde silindir operasyonu yapılmıştı. Sabah saatlerinde biliyorsunuz açıklama gelmişti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan 400 gözaltı olduğu haberi vardı. Sahte doktor Ayşe Özkiraz Cerrahpaşa'da da kendisini doktor olarak tanıtmış. Bir başka haber daha geldi kendisiyle ilgili bu şekilde. Meteorolojiden uyarı var. Sağanak yağış, kar ve sis uyarısı var. Farklı bölgeler için tabii ki Akdeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun iç kesimleri yağmurlu diyor. Bitlis, Muş, Erzurum, Ağrı ve Van çevreleri kar yağışlı diyor. Marmara'da ise bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olması bekleniyor açıklaması geldi. Sevgili dinleyiciler, Dünya Kupası'na baktığımızda Fas İspanya'yı eledi. Penaltılarla Fas İspanya'yı eledi. İspanya elendi Dünya Kupası'ndan ve Fas çeyrek finale adını yazdırdı. Portekiz İsviçre maçı ne olur diye beklentiler varken Portekiz çok farklı bir şekilde İsviçre'yi 6-1 mağlup etti ve çeyrek finale adını yazdıran bir diğer takım oldu ve dolayısıyla çeyrek final maçları da rakiplerde, eşleşmelerde hepsi tamamen belirlenmiş oldu. Şimdi ilk karşılaşmalar cuma günü oynanacak. Hırvatistan Brezilya maçı var. Ve Hollanda Arjantin'le karşılaşacak sevgili dinleyiciler. Bu maçlar 18'de ve 22'de oynanacak yine. Diğer çeyrek final maçlarına baktığımızda Fas Portekiz maçı cumartesi günü oynanacak saat 18'de. Ve belki de en çok merakla beklenen karşılaşma olacak bu karşılaşma. Cumartesi saat 22'de İngiltere-Fransa maçı olacak. Evet, hemen bir de biz döviz tablosuna, şöyle bir finans tablosuna bakalım. Durum ne sabah saatlerinde? Dolar 18 lira 63 kuruş. Euro 19 lira 47 kuruştan işlem görüyor. Gram altın 1060 lira, serbest piyasada 1070 civardır. Çeyrek altın 1704 yazdığına göre serbest piyasada 1720 lira civardır. Öyle tahmin ediyorum. Borsa İstanbul dün tam 5000 puanı buldu. Yani bugüne tam 5000 puanla başlıyor. 5000,14 hatta öyle söyleyelim. Bugün öyle başlayacak. Ve Bitcoin'e baktığımızda dün 17.000 dolardı sabah biz açtığımızda yayını. Şimdi 16.980 dolardan işlem görüyor Bitcoin sevgili dinleyiciler. Bugünün programında bir değişiklik var. Akışımızda bir değişiklik olacak demiştim ki yaklaşık bir haftadır radyomuzda tanıtımlarında duyuyorsunuz. Yeni bir program başlıyor. Çarşamba günleri Doğruluk Elçileri programı başlıyor ki bu programı Cansel Poyraz Akyol sunacak sizler için sevgili dinleyiciler. Komple teorilerinin, yalan haberlerin, yanlış bilgilerin, ön yargıların ve spekülasyonların önüne nasıl geçilebilir, geçebiliriz? Bunlara dair dezenformasyonla aslında mücadele için böyle bir yayın gerçekleştireceğiz. Çarşamba günleri 9.45'te başlayacak ve 10 dakika sürecek olan bir yayın ve bu yayında tabii ki Cansel Poyraz Akyol'un konukları da olacak. Biraz sonra veda ederken bundan da bahsedeceğiz bir kez daha. Ve dolayısıyla bugün programın akışını biraz daha farklı kurguluyoruz. Yani bundan yaklaşık bir 5-6 dakika sonra bir reklam aramız olacak. Programı böyle ikiye böleceğiz. Ardından devam edeceğiz tekrar yayına 9.45'e kadar ve daha sonrasında Cansel Poyraz Akyol sizlerle birlikte olacak. Hemen biz gündemdeki başlıkları biraz hızlıca detaylandıralım. Şimdi Amerika'dan gelen bir haber vardı. Türkiye lehine bir haber geldi. Şöyle söyleyelim. Türkiye'nin F-16 alımını şarta bağlayan maddeler Amerika Birleşik Devletleri savunma bütçesinden çıkarıldı. Bu açıdan Türkiye için önemli bir haber bu haber. Yani artık bu F-16'larla ilgili uzun süredir yapılan tartışma, öyle mi böyle mi, alırız alamayız, engel var yasa var falan denilen bu ulusal savunma yetkilendirme yasa tasarısının son halinden bu maddeler çıkarıldı. Ha çıkarıldı, ne olacak? Bundan sonra muhtemelen Türkiye daha rahat bir adım atacak. Anlaşılan o ki işte bir takım kulis çalışmaları, lobi faaliyetleri burada faydalı olmuş görünüyor. Anlaşılan o, bu açıdan güzel. Tüm bunlarla beraber yine de Türkiye karşıtlığı olan bazı senatörler, mesela Senatör Menendez gibi bazı senatörler diyorlar ki Türkiye F-16 satışını biz engelleyeceğiz. Yine de böyle bir görüş var ama netice itibariyle bu tasarıdan çıkarıldı mı? Çıkarıldı. Türkiye adına olumlu bir gelişme olarak karşılandı bu doğal olarak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vermiş olduğu mesajlara bakalım sevgili dinleyiciler. Küresel krizleri fırsata dönüştürerek ülkemizi dünyanın en büyük ilk 10 ekonomisi arasına çıkaracağız diyor Cumhurbaşkanı. Yılbaşı ile birlikte iyileşme hızlanacak diyor. Enflasyonla ilgili söylüyor bunu. Bu arada işte yurt dışına yapılan operasyonlar, sınır ötesi operasyonlar, bunlardan bahsederken Kobani bitti diyor. Terörü Suriye'nin kuzeyinde bitiriyoruz şimdi diyor. Böyle bir açıklama yapıyor. Ekonomiyle ilgili mesajlarını verirken diyor ki Türkiye yeni bir şahlanış içine girmiştir ve bu şahlanışımız devam edecektir diyor. Böyle bir açıklama yapıyor Cumhurbaşkanı. Sevgili dinleyiciler, bu arada şunu da söyleyelim, EYT ile ilgili bir toplantı gerçekleşti. Yani emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili dün bir toplantı gerçekleşti. Beştepe'de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'le Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati katıldı. Bu toplantılara bir detay bilgi paylaşılmadı. Dünün en çok konuşulan konusuna geçecek olursak bütçe görüşmeleri, daha görüşmeler başlamadan hatırlarsanız ben hep söyledim, dedim ki bütçe görüşmeleri Türkiye'de çok gergin geçer. Bütçe dışında birçok konu gündeme gelir, olaylar yaşanır ama bu kadarını bekliyor muyduk? Yani bir itiş kakış, evet, bekleniyordu bence. Ama bu kadarı, böyle işte yumruk atma, yok işte alnını patlatma, hastanelik etme, yoğun bakımlık etme falan durumlarını bekliyor muyduk? Beklemiyorduk. Yani aslında diğerinin de olmaması lazım. Siz mecliste bizim adımıza diyorum çünkü milletin vekilisiniz orada. Biz sizi seçip oraya gönderiyoruz. Bizim adımıza orada tabii ki fikirleri tartışırsınız. İdeolojileri, farklı yasaları, görüşleri, bunların hepsini konuşursunuz, tartışırsınız. Tartışmanız şiddetli de olabilir ama birbirinize hakaret küfür etmeden, ama birbirinize yumruk tekme atmadan. İşte 2022 yılının Türkiye'sinden, bütçe görüşmelerinden manzaralar. Bu dünkü ikincisiydi aslında. Bir gün önce de biliyorsunuz kavga dövüş çıktı da araya girdiler, ayırdılar. Burada şimdi AK Parti milletvekili, İYİ Parti milletvekili birbirine giriyor. İşte biri diğerinin burnunu sıkıyor, öbürü öbürüne yumruk atıyor. Şimdi Zafer Işık'ın, yani AK Parti Bursa milletvekilinin yumruklu saldırısına uğrayan İYİ Parti Trabzon milletvekili Hüseyin Örstü hastaneye kaldırılıyor. Daha sonra deniyor ki kalbinde pil vardı, kalp ritmi bozulmuştu, elektroşokla düzene sokuldu dendi. Böyle bir açıklama geldi. Hayati tehlikesi var deniyordu dün. Umarız olmaz hayati tehlikesi. Umarız böyle bir tehlike artık ortadan kalkar. Dileğimiz bu aynı zamanda. İYİ Parti Genel Sekreterinden bir açıklama var Uğur Poyraz'dan. Zafer Işık hakkında adam öldürmeye tam teşebbüsten suç duyurusunda bulunacaklarını söylüyorlar. Böyle bir açıklama yapıyorlar. Meral Akşener bir açıklama yaptı. Gazi Meclisimizde millet iradesine ve partimize yapılan saygısızlığı şiddetle kınıyorum. Hiçbir ahlaksız yumruk bizi hakkın ve hakikatin yolundan ayıramayacak diyor Meral Akşener. Bu arada yine Örse saldıran, Hüseyin Örse yumruk atan AK Partili Bursa Milletvekili Zafer Işık bir konuşma yapmış Diken'e. Zaman zaman genel kurulda böyle şeyler olur, özür dilemeyeceğim, grubumuz uygun görürse açıklama yapar diye bir açıklama geldi. Vallahi yani bir düşünmek lazım ya. Yani birinin hayatına mal olacak bir şey yapıyorsanız belki bunu bu derece düşünmediniz bunu yaparken ama yine de bir adım atmak, bir özür dilemek, bir şifa dilemek gerekmez mi? Meclis bir ceza vermiş AK Partili Zafer Işık'a. Fiziksel şiddet uyguladığı sebebiyle genel kurula iki birleşim katılmama cezası vermiş ki önemli bir ceza mıdır, caydırıcı bir şey midir bilinmez. İYİ Parti milletvekillerinden Fahrettin Yokuş ve HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'na kınama cezası çıkmış meclisten aynı zamanda. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Hüseyin Örs'ü ziyaret ettiği haberi vardı. Dün hastanede ziyaret ettiği bilgisi vardı. Bilmiyorum, çok fazla detay yoktu ama görüşebildi mi, yoğun bakımdaydı, böyle bir bilgi paylaşılmıştı çünkü. CHP'den Grup Başkan Vekili Engin Özkoç'tan gelen bir açıklama oldu. AKP zorbalığı daha nereye kadar varacak dedi. Mecliste bir milletvekilinin Allah muhafaza başına bir şey gelse bunun hesabını kim verecek diye konuştu. CHP'nin böyle bir tepkisi vardı. Bu meclisteki kavga sonrası AKP'den grup başkan vekili Mustafa Elitaş'tan bir açıklama geldi. Ki Elitaş Hüseyin Örsü hastanede ziyaret etmiş. Hepimiz bu ülkenin insanıyız. Orada her türlü ağız dalaşı olabilir ama sonunda fiziki bir şeyin olmaması gerekir diyor. Aynen böyle. Yani ağız dalaşı da olsun, tamam. Ağız dalaşı dediğimiz şey eğer içerisinde küfür yoksa, hakaret yoksa tabii ki fikirlerinizi sonuna kadar savunursunuz. Bizim adımıza, millet adına. Ama millet adına bu rezilliği yapma hakkını size kimse vermiyor. Kim kime ne zaman saldırıyorsa, nerede saldırıyorsa. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun bir açıklaması vardı. Diyor ki Sayın Erdoğan, bu mu hayalinizdeki Türkiye? Zincir marketler tehdit ediliyor, hedef gösterilip taşlanıyor. Mecliste milletvekili yumruklanıyor. Şiddetten başka bir şey bilmeyen ortağınız Bahçeli'nin esiri mi oldunuz? Yazık ediyorsunuz bu güzel ülkeye diye bir açıklama yaptı. Yani ortalık karıştı sizin anlayacağınız. Ki bu görüşme bütçe görüşmesi. Yani meclis önümüzdeki yılın kamu kurum kuruluşlarının, bakanlıkların bütçelerini görüşüyor şu anda. Göya bütçe görüşülüyor. Ama bütçe hariç ne isterseniz var görüşmelerde. Bütçe sonunda geçecek, evet. Ama bu dönem böyle mi geçecek? Ya bugün başka bir kavga mı izleyeceğiz mesela? Yarın öbür gün birileri içeri masalardan bir şeyler söküp sopa mopa falan birbirlerine mi vuracak? Sevgili dinleyiciler, şimdi bir reklam aramız var. Reklamlara gidelim. Reklamların ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kripto Odası devam ediyor. Reklamların ardından yeniden sizlerle beraberiz. Gündemdeki başlıkları değerlendirmeye devam ediyoruz. Sevgili dinleyiciler, şimdi ilk bölümde hem Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamaları hem genel başlıklara baktık. Hem de bununla beraber meclisteki bütçe görüşmelerine bakmıştık. Şimdi bu bölümde diğer gündem başlıklarına bakacağız ki asgari ücret belki de bunlar içerisinde en önemli yer teşkil eden başlık. Gündemde şimdi biliyorsunuz birkaç rakam var. Mesela DİSK'ten gelen bir açıklama vardı. 13.200 lira tercihi vardı DİSK'in, bu konuşulmalı diyordu. Veya Türk İş'ten daha önce bir açıklama gelmişti. 7.785 lira bizim kırmızı çizgimiz deniliyordu. Hesap yapan uzmanların açıklamaları var. 8.000 lira civarında olmalıdır asgari ücret deniliyordu ki işte bugün bu toplantı yapılacak veya başlayacak, öyle söyleyelim. Bu toplantı bugün hemen yapılır yapılmaz bir asgari ücret ortaya çıkar mı çıkmaz mı? İlk toplantıdan herhalde direkt bir şey çıkmayabilir. Çünkü farklı rakamlar telaffuz ediliyor. Cumhurbaşkanının bu konuda bir açıklaması vardı. Her türlü fedakarlığın yapılacağını söylüyordu. Çalışanların haklarını, hukuklarını koruyabilmek adına. Ki Bakan Vedat Bilgin'den de bir açıklama gelmişti. Ortalamayı yukarı doğru taşıyan bir asgari ücret politikasını izlediğimizi belirtmek isterim diyordu. Bakalım o ortalama ne kadar yukarı gidecek. Bu arada ihracatçılardan gelen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden gelen Başkan Mustafa Gültepe'nin bir açıklaması var ki 2023 yılında eğer üretici ve ithalatçı 500-600 dolar gibi rakamlarla karşılaşırsa rekabetçiliğimizi çok daha fazla kaybederiz diyor. Yani aslında şunu söylüyorlar ihracatçılar. Biz şu anda zaten rekabetçiliğimizi kaybetmiş durumdayız. Ama eğer asgari ücret 9.000 liralar seviyesine, 9-10 bin liralara kadar gelecek olursa işte o zaman rekabetçiliğimizi çok daha fazla kaybederiz diye uyarı yapıyorlar. Devam ediyoruz gündemdeki diğer başlıklarla. EYT toplantısından bahsettim programın başında ama buna dair bir gelişme yok. Yani dün bir toplantı gerçekleşti Beştepe'de. Cumhurbaşkanı Erdoğan, işte bakanlar bir araya geldi. Vedat Bilgin, Nurettin Nebati bir araya geldiler. Bir görüşme gerçekleştirdiler. Ancak buna dair detay bir bilgi paylaşılmadı. Peki bir de marketlere bakalım sevgili dinleyiciler. Zincir marketlerle ilgili yeni bir yönetmelik resmi gazetede yayımlandı. Nedir, nasıl bir yönetmeliktir bu? Bu yönetmeliğe göre tüketim malları satan zincir marketler satışa sundukları ürünlere ilişkin verileri Ticaret Bakanlığı'nın sistemine aktaracak. Şube sayısı 200'den fazla olan zincir mağazalar. Bu ürünlerin işte fiyatlarını vesaire gereken bilgilerini Ticaret Bakanlığı'nın sistemine aktaracaklar. Buna gerekçe de şu: kamuoyunun aydınlatılması ve tüketicinin fiyat karşılaştırabilmesi hedefleniyormuş. Bununla yani aslına bakarsanız netice itibariyle zincir market diyecek ki, yani buna zorunlu bırakılıyor bu dakikadan sonra, diyecek ki işte süt şu marka, ben şu fiyata satıyorum vesaire gibi şeyleri, buraya bir takım bilgileri gönderecek. Ha, istersek biz de vatandaş olarak nereden bilmiyorum ama herhalde bir Ticaret Bakanlığı sitesi, uygulama vesaire bir şey üzerinden karşılaştırabileceğiz. Ha, bu karşılaştırma fiyatların düşmesine sebep olur mu? Ya açıkçası ben bunu zannetmiyorum olacağını. Şu anda bakın marketlere bir soruşturma var. Yine işte kartel oluşturmaktan ceza talebi falan var. 20 teşebbüs hakkında rekabet soruşturması var. Sözlü savunma aşamasına geçtiler onlar. Dün işte 5 zincir marketin yanı sıra gıda tedarikçi ve üreticileri de savunmasını yapmaya başlamışlardı. Şimdi tüm bunlar oluyor da daha önce de benzerleri oldu. İşte daha önceki tecrübelere dayanarak söylüyorum ki ardından bir indirim falan olmadı. Yani böyle vay işte marketler demek ki bu fiyatları artırıyormuş. Bak gördün mü, marketlere ceza kesildi. İşte şu yönetmelik çıkarıldı, bu oldu falan filan. Tedarikçilere gidildi, hallere gidildi ve düzeldi gibi bir şey karşımıza çıktı mı? Çıkmadı. Umarız bu sefer çıkar ama zor görünüyor. Memura %18.6, emekliye %17.5 civarında bir zam olabilir deniyor. Şimdi biliyorsunuz bu en son Kasım ayındaki enflasyon verisi açıklandıktan sonra hemen ardından hesaplamalar yapılmaya başlandı. Aşağı yukarı %15 bir zam olur deniyordu ki şimdi muhtemelen bunun üstüne Aralık'ta çıkacak olan enflasyon farkı da ilave edilir diye bir beklenti var. Bundan dolayı da memura %18.6, emekliye %17.5 zam görünüyor haberleri yapılıyor sevgili dinleyiciler. Bu arada %122, %123 civarında olduğunu söyleyelim yeniden değerleme oranının. Zammınsa bu oranlara pek yaklaşamayacağını da hatırlatmış olalım. Devam ediyoruz gündemdeki diğer başlıklarla. Kemal Kılıçdaroğlu'ndan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya bir tazminat davası var. Dün programda konuşmuştuk. Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik bir açıklaması vardı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun iftirasını ispat etmezse Kılıçdaroğlu şerefsizdir sözlerini kullanmıştı. Bunun ardından 5 kuruşluk bir tazminat davası açtıklarını duyurdu. Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik'ten geldi böyle bir açıklama. Bu arada İçişleri Bakanı'ndan bahsetmişken bakanın dün bir açıklaması daha vardı. İstiklal Caddesi'ndeki bu bombalı saldırıya ilişkin, bu bombanın kendisinin, yani bomba yapımının sosyal medya üzerinden yaptırıldığı bilgilerinin ellerine ulaştığını ifade ediyor. Yani bu bomba yapımı sosyal medya üzerinden bir görüşmeyle, bir görüşme kanalı üzerinden canlı bir şekilde yapılıyormuş. Yani imalatı bu şekilde gerçekleştirilmiş. Anladığım kadarıyla birileri direktif veriyor, diğer taraf bu bombayı üretiyor. Bunu da bir sosyal medya kanalı üzerinden görüntülü görüşmeyle yapmışlar. Devam ediyoruz. Şimdi bir anket yayımladı Metropol Araştırma. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısına Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Yavaş'ı çıkarmışlar. Ankette Erdoğan'a karşı sadece Kılıçdaroğlu kaybetti diyor bu Metropol Araştırma. Ve bu ankete göre de İmamoğlu %0.9'luk farkla Erdoğan'ı geçmiş. Yavaş ise %6.7'lik farkla önde bitirmiş. Bu araştırmaya göre, bir kez daha söylüyorum. Çünkü her araştırmada farklı sonuçlar çıkabiliyor. Ama Mansur Yavaş'a bu soru soruldu. Yine soruldu. Çünkü ne zaman Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu basının karşısına çıksa, öğrencilerin, halkın, birilerinin karşısına çıksa muhakkak bu soru soruluyor. Mansur Yavaş dedi ki ben bu soruyu duymamak için hiçbir yere gitmiyorum dedi. Ankara halkı bizi Ankara için seçti diyor. Ki dün de ben söylemiştim biliyorsunuz. Genelde cevabı bu yönde oluyor zaten, ben Ankara için varım diye. Ama şunu söylüyor tabii netice itibariyle. Yani eğer altılı masa kendisine giderse, yani ne derlerse ona uyacağız diyor netice itibariyle. Ya şimdi şöyle düşünün, siz de böyle bir görev için seçildiniz. İşte Ankara veya başka bir yerde belediye başkanlığı yapıyorsunuz. Ve göreviniz bu, diyorsunuz ki ben görevimi yapıyorum, benim şu an başka bir şeyle işim yok. Ama gelip birileri size diyor ki, sizin partinizin genel başkanı, diğer partilerin genel başkanı diyor ki senin olmanı istiyoruz. Şimdi bu ayrı bir konu. Eğer böyle bir şey olursa tabii. O da onu söylüyor zaten. Yani ne derlerse ona uyarız diyor netice itibariyle. Devam ediyoruz. Gündemdeki diğer başlıklarla gündem bir hayli yoğun. Konya'da dün askeri uçak düştü biliyorsunuz. Türk Yıldızları filosunda yer alan F-5 tipi bir uçaktı. Milli Savunma Bakanlığı bir açıklama yapmıştı hemen dün zaten. Fırlatma koltuğuyla atlayan pilotun sağlık durumunun iyi olduğu bilgisi paylaşıldı. Tabii şimdi araştırılıyor. Neden acaba? Kuş çarpması sonucu uçağın motorlarının durduğu bilgisi vardı bir yandan. Böyle bilgiler paylaşılmıştı. Ama en azından pilotumuza bir şey olmaması bizim adımıza sevindiriciydi. Geçmiş olsun. İstanbul'daki tramvay kazasında 33 kişi yaralanmıştı hatırlayacak olursanız. Burada Vatman Semi Özcan tutuklandı ki savcılıktaki ifadesinde olay sabahında hiçbir şey yememiş olduğunu söylüyor. Açlıktan gözünün kararmış veya bayılmış olabileceğini ifade ediyor ki zaten ardından da tutuklandı Vatman sevgili dinleyiciler. Biraz hızlı hızlı devam ediyoruz. Biraz erken veda edeceğiz. Bizden sonra yeni bir program, çarşamba günleri yeni bir program başlıyor. Doğruluk elçileri, onu hatırlatalım. O nedenle biraz böyle hızlı hızlı devam ediyorum. Profesör Doktor Naci Görür'ün uyarısı çok çok önemli. Belediye ve hükümetin işbirliğiyle İstanbul'u depreme hazırlaması lazım ama hep ayrı telden çalınıyor maalesef diyor. Bir bilim adamı olarak bunu görüyorum. İsyan da ediyorum. Söylüyorum ama yapacak bir şey yok. Türkiye'de hiçbir kurumun depreme hazır olduğunu görmedim diyor. Naci Hoca defalarca bunu söyledi. Geçiyoruz bir başka hocaya veya hekimlere öyle söyleyelim. Özel hastaneler yönetmeliği. Şimdi bu yönetmelikle bayağı sistem dışına itileceği belli olan muayenehanesi olan 7000 doktor var. Yani sadece onlar da değiller bu tehdit altında. Diğer doktorlar da yani hastanede çalışıyor belki ama onlar da bir gün ayrıldıklarında aynı durumla karşı karşıya kalabilecekler. Ve netice itibariyle diyorlar ki söz konusu düzenleme zaten anayasayla, kanunlarla, hukukun temel ilkeleriyle ters düşüyor. Sağlık sektörü içinde çıkmazları beraberinde getirir. Hekimlerin bağımsız çalışma hakkı vardır. Hastaların hekim ve sağlık kuruluşunu seçme hakkı vardır. O nedenle burada ciddi manada sıkıntılı süreçler yaşanır. O nedenle bu yönetmelikten geri adım atılmalıdır deniyor. İşte hastaların kaydı yapılmıyor, yapılmalı vesaire gibi şeyler var ama bu kayıtlar yapılabilir. Özellikle yurt dışından gelen hastalarla ilgili. Bunlar yapılabilir. Buna farklı bir düzenleme, farklı bir çare bulunabilir. Ki işte bu 2023'ün başında yürürlüğe girecekmiş. Umarız bir an evvel de o çare bulunur. Dileğimiz bu. Sevgili dinleyiciler, çarşamba günleri biraz erken veda edeceğiz. Bunun da sebebini biraz önce söyledim. Doğruluk Elçileri programı başlıyor. Hemen şimdi başlayacak bu program. Cansel Poyraz Akyol hazırlıyor ve sunuyor bu programı sevgili dinleyiciler. Şimdi beyin, yalan bunlar arasındaki ilişkiler biraz bu dezenformasyondan uzak durabilmek adına neler yapabileceğimiz uzman doktor Timur Yılmaz'la bir röportaj gerçekleştirecek sevgili dinleyiciler. Cansel Poyraz Akyol biz veda ediyoruz. Cenk'e teşekkür ediyoruz. Doğruluk Elçilerin hemen ardından Güzel Şeyler programında Bediye Ceylan güzelce sizlerle birlikte olacak. Şimdilik hoşça kalın.